Nasıl gireceğini düşündün mü?
Evet.
Hadi bakalım.
Hazır mısın?
Hazırım.
Scream for me, orta yaş krizi. Şöyle elimde şöyle yapmam gerekiyor. Scream for me, orta yaş krizi. Bugün gerçek bir Rönesans adamını işlemeye karar kıldık orta yaş krizinde. Sevgili Mert benle beraber. Yani özünde aslında bu programı Mert çok yapmak istedi. Doğru. Bruce Dickinson'ı. Ama Bruce Dickinson'ın solo kariyerini ben çok seviyorum. Çok beğendiğim albümler var. Ve bu albümler arasında bence en iyisi, en yetkin olanı olan Chemical Wedding. 98 senelim. Mert, albümden bahsetmeden önce sanırım yani Iron Maiden bölümü yaptık ama birazcık Bruce Dickinson'dan konuşmak istiyorum. Ben Bruce Dickinson'a dair birkaç tane fikrimi söyleyeceğim. Daha sonra sözü sana vereceğim. Çünkü evet, bu program senin programın kardeşim, tamam mı?
Ama sen de seviyorsun. Çok sen de seni çok seviyorsun.
Nasıl sevmeyeyim? Nasıl sevmeyelim? Yani Iron Maiden bizim mitolojimiz. Yani müzikal geçmişimiz. Bruce Dickinson da onun çok büyük bir kısmı. Şimdi bu adam ama çok enteresan bir adam. Tamam, bu adam bir polimat diyebilir miyiz? Belki de bir polimat diyebiliriz.
Diyebiliriz.
Yani birden çok dil biliyor. Fransız, evet. Şakır şakır Fransızca konuşuyor evet. Bir kere. Tamam mı?
Intéressant. Le demi-final. C'est certain que tout le monde parle français pour un jour.
Heavy metal tarihinin belki de en iyi vokalisti. Eskrimci, pilot, bira üreticisi,
yazar.
Senarist, motivational speaker, konuşmacı aynı zamanda. Başka ne var? Bizim bilmediğimiz vardır mutlaka.
Hava Yolları firmasında şeyde çalışmıştı. Pazarlama departmanının müdürüydü galiba bir ara. Öyle işleri de
var. Hava Yolu departmanında çalışırken ücretsiz izin kullanıyordu, dünya turnesine çıkıyordu, dünya turnesini icra edip geri geliyordu.
İkisini sonra bir araya getirdi. Hani hem pilotluk yapayım, hem müziğimi icra edeyim falan filan. Bir dönemi öyle geçirdi.
Yani. O da bize Iron Maiden filmini getirdi. 2009'da mıydı? 2008'de miydi? Sinemada hep beraber izledik. Flight 666. Onun sayesinde izledik. Evet. Bu polimatlığına ve Rönesans adamlığına dair yorum biraz önemli. Çünkü bugün Chemical Wedding dolayısıyla bir sanatçıdan daha bahsedeceğiz. Bir çok önemli bir kişiden daha bahsedeceğiz. Evet. Onu da ona benzettiğim için ve Bruce Dickinson da büyük bir ihtimalle kendini ona benzettiği için o yüzden önemli olacak bu söylediklerimizin. Şimdi Mert, bu adam bu kadar çok şeyle niye uğraşıyor? Bunun aslında cevabını otobiyografisi What Does This Button Do?
Evet.
Onda söylüyor. Bruce Dickinson'a sorarsanız arkadaşlar, bu kadar çok şeyle ilgilenmesinin bir numara nedeni merakı. Tamam, öyle söylüyor. Ben bir şeyin nasıl olduğunu merak ettiğim zaman onu en iyi öğrenme yolunun içine girmek olduğunu ve o konuda uzmanlaşmak olduğunu fark ettim diyor. Ve ta 80'lerde bildiğim kadarıyla eskrime başlıyor bir kere zaten. Tabii, yani. Tabii. Biz orta yaş krizinde biliyorsunuz arkadaşlar konuları biraz böyle farklı açılardan yakalamayı sevdiğimiz için özünde sana sormam gerekiyor Mert. Bruce Dickinson'ın çocukluğuna ve geçmişine bakarak, tamam mı? Bu adam niye böyle? Sorusuna bir yanıt aradığın zaman nereye varıyorsun? Yani şunu soruyorum. Bu adam niye tatmin olmuyor? Bu adamda bir tatminsizlik var. Tamam mı? O tatminsizlik büyük bir ihtimalle hayatındaki edimlere yansıyor ve biz dinleyicileri sevenler bizim hoşumuza gidiyor. Aa, ne güzel film çekmiş. Aa, ne güzel senaryo yazmış. Aa, ne güzel kitap yazmış. Aa, ne güzel bira üretiyor Trooper diye. Hadi birasını içelim. Aa, ne güzel eskrim yapıyor falan diyoruz. Eskrim markası falan var. Kendi eskrim ürünlerini sattığı markası falan var. Eskrim de bu arada dereceli.
Dereceli tabii.
Dereceli yani, öyle herhangi birisi değil yani.
Tabii.
O yüzden şunu sormam lazım. Bir yandan da Iron Maiden gibi çok yoğun takvimi, albüm programı, konser, turne programı olan ve hayatının da eminim çok büyük bir alanını kaplayan bir şeyle meşgulken, hı hı, bu adam neyin peşinde bu kadar? Sence, hı hı, bir yorumun var mı bu konu hakkında?
Yani şimdi tabii ailesine geri dönelim diyorsun sen.
Baştan ya, çocukluğuna gitmemiz lazım tabii ki.
Aziz Nesin'in bir kısa öyküsü vardır, Muni diye.
Onu bilmiyorum.
Bu ne? Bir tane çocuk var, meraklı bir tane çocuk var ama konuşamıyor düzgün. Sürekli Muni, Muni, Muni diye işte birisini sorup dedirtiyor. Biraz onunkisi gibi yani. O merak Belki çocukluğundan gelir. Çünkü istenmeyen bir çocuk. Ve planlanmamış bir çocuk olarak.
Evet, yani istenmeyen demeyelim de işte planlanmamış çocuk diyelim.
Planlanmamış.
Yani. Kız kardeşi planlanmış da o plansızmış.
Kız kardeşi planlanmış. Yani epey bir süre dedesi ve büyük annesi sahipleniyor burası. Hani onun bir etkisi olmuş mudur olmamış mıdır bilmiyorum. Hani sonuçta onun etkisi olmuş olsa bile adamın zekasını ve işte içindeki enerjiyi tabii ki bu tam anlamıyor. Tanımlamıyor, karşılamıyor.
Bir survivor oldum diyor.
Abi bir survivor oldum diyor.
Bir survivor yaptı benim diyor ve bu arada kız kardeşine karşı birazcık da böyle bir olumsuz duygular beslemesine neden olmuşlar.
Şey olabilir ya çocuksun. Hani belki birazcık hani böyle yerinde tek bir yerde rahat duramam ama. Çünkü dediğim gibi belli bir şey, ben bunu yapıyorum diye bir şey yok. Ben her şeyi yapabilirim.
Aynen öyle.
Her şeyi merak ediyorum. Ve beceri kabiliyetlerim dahilinde en azından bunu deneyebilirim.
Mert bütün şunların hepsini meydan okuma olarak görüyor büyük bir ihtimalle hayatında. Yani
Onu öğrenmiş çünkü.
Evet.
Yani onu o şekilde öğrenmiş. Niye bunun içine girmeyeyim? Çünkü belki de o temelinde şey yok. Ve şarkı sözlerini birazdan daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Bu özellikle bu küçüklüğüne dair şarkılar, yazdığı bazı şarkılar var. Onlar kariyerinde kendini bulduğu dönemlerde çok önemli yere sahip. Birazdan gireceğiz onların hepsini tek tek. Ama dediğim gibi çıkış noktasının belki ona döndüğünü düşünüyor olabilirim yani.
Yok, katılıyorum sana ben de yani.
Evet.
Katılıyorum sana. Şimdi bana lütfen şey tarihini vermeni istiyorum. Solo kariyerinin başlangıcına gidelim. 1990 yılında Tattooed Millionaire'in yayınlandığı zaman.
Daha öncesinde de gidebiliriz.
Lütfen, lütfen.
Iron Maiden'e de gidebiliriz.
Lütfen. Şimdi,
aslında Bruce tabii ilk parladığı grup Samson, Iron Maiden değil. Hı. Samson'ın vokalisti olarak.
İki albümde.
Ve aslında üç albümde. Survivors'ta da Bruce'un olduğu versiyon var, olmadığı versiyon var. Evet. İlk gerçek anda Head On var tabii ki. Bildiğimiz Bruce yani. Bruce'un sesi yine yani. Sonra tabii Shock Tactics var. Benim en sevdiğim Samson albümü o. Çok iyi bir albüm gerçekten. Ama Samson'da bir şekilde, bir de şöyle bir durum var işte. Ona gidelim. Hırs var. Yani Bruce'da hırs var. Hani Samson'da büyüyemeyeceklerini görüyor. Samson'da Shock Tactics'ten sonra Bruce mutsuz olmaya başlıyor. Aslında grubun kendi müzikal anlamdaki doğrultusundan mutsuz değil. Ama grubun işleyişinden mutsuz. Şu anlamda grubun bir sonraki safhaya geçmesini istiyor Bruce. Bu arada Samson ilk başta çok büyük bir grup ve önemli bir grup. Yani Iron Maiden Samson'ın alt grubu olarak çalıyor.
Evet.
Eski dönemlerde. Ama daha sonra mesela Iron Maiden başını alıp giderken Samson böyle geride kalmaya başlıyor. Onu mesela Bruce şeye bağlıyor.
Uyuşturucu, rock'n'roll ve...
Uyuşturucu, rock'n'roll hani grup ile alakalı tarafı o.
Evet.
Çalıştıkları management'ın güçlü veya çok iyi olmadığını, yanlış kararlar verdiğini, plak firmalarının güçlü olmadığını, onların arkasında çok durmadığını anlıyor ve şey diyor yani benim gitmek istediğim noktaya, ki gitmek istediğim nokta dünyanın tepesi, zirvesi evet. Yani. Evet. Öyle bir hırs var. Evet. Bu adamlarla ulaşabilirim diyor. Ve o dönemde Maiden'dan da Paul Di'Anno ayrılıyor. Zaten Maiden'i dinliyor, Killers'ı dinliyor. Killers mesela Bruce'un en sevdiği gruplardan bir tanesi Deep Purple. En önemli onun için gruplardan bir tanesi Deep Purple. Onun enerjisini aldım diyor mesela. Killers'ı dinlediğinde diyor. Yani farklı bir müzik var ama onu hissettim diyor. Keşke bu grupta olsam diyor. Keşke bu grupta beraber müzik yapsam diyor.
Ben bir de hatta içinden şey dediğini geçirdim diyorum. Ben bu grupta vokal yapacağım.
Vokal yapacağım.
Yapacağım.
Demiştir yani. Onu evet. Kafaya takmıştır muhtemelen. Kafaya koymuştur ve hakikaten de oluyor. Ve ilk beraber yaptıkları albüm Number of the Beast yani şaheser bir albüm.
Aynen öyle.
Ve ondan sonra arka arkaya zaten inanılmaz bir diskografiye giriyorlar. Aynen. Yani Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, daha sonra Somewhere in Time bambaşka bir...
80'ler Iron Maiden arkadaşlar.
80'ler Iron Maiden. Yani... Seven Son of a Seven Son bakıyoruz. Grup kendine ait bir tarz yaratıyor doğru ama yani hiçbir albümde bir öncekine tam olarak benzemiyor.
Aynen abi.
Her albümde üstüne bir şey koyarak gidiyorlar böyle. Bruce da aslında şey, şimdi Iron Maiden Steve Harris'in grubu tabii ki. Yani vizyon, Steve Harris'in vizyonu ve grupta lider Steve Harris. Bruce ama çok önemli. Gerçekten çok önemli çünkü frontman de Bruce.
Tabii.
Ve ses, öyle bir ses yok, öyle bir vokal yok.
Çok özel bir frontman bu arada.
Çok çok özel bir frontman. Tabii. Ve mesela Bruce'u dönemindeki diğer vokalistlerden de ayıran mesela Conan the Librarian diyorlarmış. Barbarian değil. Vibe çok kitap okuduğu için falan filan. Mesela o dönemlerde Revelations'ın sözleri mesela. Mesela Bruce'un etkilendiği isimler için Deep Purple saydık. Black Sabbath'ın ilk albümü falan var ama Van der Graaf Generator da var.
Evet.
Arthur Brown da var. Crazy World of Arthur Brown da var.
Arthur Brown sahnesinden çok etkilenmiş bu arada.
Arthur Brown'ın sahnesinden çok çok etkilenmiş.
Durmuyor yerinde çünkü.
Jet Total da var.
Evet.
Hani şarkı sözü yazımında, bestecilik anlayışında bunların da etkisi var. Yani şeyde yok demiyorum. Steve Harris'in de progresif rock gruplarına ait çok etki var. Zaten 80'ler içerisinde Iron Maiden'de bu kadar özel kılançlardan bir tanesi de bu. etkilenim kaynakları tek bir yerden gelmiyor. Mesela Steve Harris UFO'dan etkilenmiş, okey. Ama UFO'dan etkilendiği kadar Genesis'ten de etkilenmiş mesela. Timiz'den etkilendiği kadar işte Wishbone Ash'ten de etkilenmiş. Aynı şekilde Bruce Dickinson da işte ne bileyim Black Sabbath'tan, Deep Purple'dan etkilenmiş. Okey ama Van der Graaf Generator'da var. O vizyon da var bir yandan. Ve onu işte mesela kendi bestelerinde çok net görebiliyorsun. Revelations'ta mesela bayağı Jethro Tull hissiyatı var. İşte Power Slave'in sözlerindeki derinlik, oradaki alegoriler falan. Bunların hepsi mesela o daha derin yerlere giden etkilenim kaynaklarından
geliyor. Doğru yorumlar.
Mesela Samson'da bunun dışa vurması mümkün değil çünkü Samson daha rock and roll bir grup. Ama Iron Maiden'da o da kendine şey bulabiliyor, adam bulabiliyor. Şimdi Stravis'teki aralarındaki çatışma da şuradan geliyor. Bruce Dickinson'ın hedefi dünyanın tepesine girmek. Hep böyle oldu yani. Çünkü frontman onun görüşü farklı. Stravis grubun lideri ve bas gitarist. Gerekirse daha accessible bir şey yapabiliriz diyor. Ama Steve Harris diyor ki hayır, bizim diyor olduğumuz bir alan var. O alan içerisinde diyor. Zaten büyüyüz. Ne yapıyorsak bu, eğer daha da büyüyeceksek diyor, bu olduğumuz yerde büyümemiz lazım. Yani mesela Bruce'un hani kötü anlamda ticari değil bu. Mesela Somewhere in Time döneminde daha akustik bir şey yapalım. Iron Maiden'i terste çevirelim demesinin sebebi birazcık bu. Çünkü sonraki albüme bakıyorsun. Bruce'un Adrian'la beraber besi. Can I Play With Madness.
Evet.
Daha accessible, daha böyle ticari ama kötü anlamda ticari değil. Gene hala çok orijinal bir şey. Ama mesela Steve Harris, Kenar Playlist tarzı bir şarkı yazmaz. O yüzden şunu diyeceğim. Iron Maiden içerisinde Bruce, Steve Harris'in izin verdiği ölçüde kendini dışa vurabiliyor. Ve kısıtlanıyor birazcık. Ve oradaki o nasıl diyeyim, farklı şeylere el atması da birazcık onu da... Çünkü %100'ünü veremiyor aslında. Bir kısmı kendi içinde kalıyoruz. Mesela o dönemde Somewhere in Time albümünde bestesi alınmıyor.
Evet. İyi değil diyor yeteri kadar Steve Harris.
Steve Harris iyi. Yani
yeteri kadar iyi değil.
Bruce'un söylediği şey mesela şu. 9 tane beste yapmıştım diyor. Albüm için 9 tane bestem vardı diyor. Hiçbir tanesi alınmadı diyor.
Tears of the Dragon onlardan birisi.
Pendragon's Tears.
Diye evet. Waiting for the winter
sun. Ne yapıyor Bruce da abi? Sıkılıyor. Gidiyor ilk romanını yazıyor. Adventures of Lord Iphibotress. İnanılmaz bir kara mizah örneği. Oturuyor, yani bu kitap yazıyor yani. Roman yazıyor. İnanılmaz bir şey yani.
Öyle.
O mesela o dönemde böyle bir adam daha metal müziğin içerisinde yok.
Yok.
Ya yani Iron Maiden içerisinde de bu arada yok. Ama mesela muhtemelen ben Bruce'un bu çok yönlü yeteneğinin mesela Steve Harris'i de etkilediğini düşünüyorum. Şu anlamda. Okey diyor, ben de o zaman diyor, daha fazla prodüktör olabilirim diyor. Videonun İşte konser
yönetmenliği ben
yaparım. Yönetmenliği ben yapabilirim diyor. Yani onun şey anlamında değil, rekabet anlamında değil, esin kaynağı olmuş olabileceğini
olabilir,
düşünüyorum.
Olabilir.
Ama bu durumda mesela Bruce'u daha da fazla rahatsız ediyor. Bu durumda da işte ilk solo albümünü yapıyor.
Tattooed Millionaire.
Tattooed Millionaire.
Ve özelliği de ne? Ben dövmeli bir milyoner olmak istemiyorum. Olmayacağım.
Olmak istemiyorum. Olmak istemiyorum. Ve orada işte gönderme yaptığı şarkıyı yazdığı kişi aslında Nikki Sixx yani.
Evet.
Motley Crue, Nikki Sixx. Onunla ilgili
karısıyla işte... Karısıyla ilişkisi olmuş. Kısa bir ilişkisi olmuş.
İlk karısıyla bir şey, öyle bir şeyler olmuş.
Evet.
Bununla mı alakalı değil. Yani bu olay ortaya çıkmadan önce de Motley Crue'nun tavrından zaten Bruce rahatsız olduğunu röportajlarda söylüyor. Samimi bulmuyorum.
Yani şimdi Mert, o yıllar glam metal'in Amerika'da kasıp kavurduğu,
evet,
çok ön planda olduğu, müzik televizyon kanallarında hep onların, evet, döndüğü bir zaman büyük bir ihtimalle nefret, tiksiniyor büyük bir ihtimalle o tarz.
Beraber turneye çıkmışlar. Ha, yani. Adamların oradaki tavırlarını da çok sahte bulmuş mesela. Hı. Yani gidip işte böyle ellerinde işte içi iced tea'de dolu viski şişelerinde pozlar falan filan. Hani bir şekilde bir samimiyetsizlik muhtemelen görmüş orada yani.
Mutlaka.
Ama diğer yandan şimdi evet doğru. Şey, hep şey var bu Amerikan kültüründeki mesela Bruce'un o Maynard'a benziyor orada.
Benziyor.
Bu cult of personality durumundan, evet, nefret ettiğini söylüyor.
Aynen öyle.
Amerikan çünkü diyor ki fame is the excrement of creativity diyor. Yani diyor ün, şöhret, tanınırlık, bilinirlik
dışkısı.
Yaratıcılığın dışkısıdır diyor. Evet. Bu iyi bir şey değildir diyor. Yani gene o Maynard'daki şey tavrı. Bana tapmayın. Ben bir idol değilim.
Evet.
Bana tapmanıza gerek yok. Ben bir insan, bireyim. Benden feyz alabilirsiniz diyor. Benim yaratıcılığımdan yaptığım şeylerden feyz alabilirsiniz diyor. Bundan etkileyebilirsiniz diyor. Ama diyor diğer şeylerden diyor Yani bu diyor işte ün, şöhret, bunların hepsi çöp diyor. Hı. Ve Tetüt Nüner şarkısı direkt olarak bununla
ilgili. Bununla alakalı, aynen.
Direkt olarak bununla alakalı ama diğer yandan albüm aslında epey Amerikan piyasası, Amerikan piyasasında bir cevap aslında tarz olarak. Çünkü o hard rock albüm.
Hard rock albüm, klasik. Ve şeye biraz hızlı geçmek istiyorum Mert. 94.
Çünkü dolacak yani 2 saatlik video olacak.
Evet, 94, Balls to Picasso. Ben bu iki albümü Balls to Picasso'nun müzikal olarak biraz daha yetkin olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama sözler olarak benzer meseleleri ele alıyor. Hı. Gerçeklikle.
Bu Iron Man'in sözlerinden farklı.
Iron Man'in sözlerinden farklı. Yani hı, sahte insanlardan, piyasanın sahteliğinden, insanların sahteliğinden, bunlardan bahseden sözler var. Özellikle diye görüyorum.
Peki niye şimdi ilk albüm yaparken
Holy Smoke, not almışım buraya. Holy Smoke tarzı bir kinaye görüyorum sürekli.
Zaten şöyle bir şey var. Iron Maiden No Prayer for Dying'e kadar aslında o tip sözler yazmıyor.
Evet. Aynen öyle.
Daha escapist sözler yazıyor.
Heavy metal tarzına uygun.
Evet. Aslında No Prayer for Dying ki Tattooed Nerd'den sonra yaptılar abi. Yenik Gers var kadroda. Yenik Gers'i gitarist olarak gruba alıyor. Aslında Tattooed Nerd'in Iron Maiden versiyonu abi. Ama yani Steve Harris isteğiyle yapılmış bir albüm. Iron Maiden albümü. O tarz yapılmış bir albüm. Fear of Dark da aslında onun devamı. Gene orada da işte mesela bu tırnak içinde sosyal meselelere, çünkü artık eski tarz şeyler yazmak da istemiyorlar. Biraz daha güncel olmak istiyor. Ona da girdikleri bir albüm. Aslında Balls to Picasso haline gelen albümü Bruce Iron Maiden'deyken yazmaya başlıyor. Ya hala Iron Maiden'in kadrosunda. Ama bir şey oluyor. Ve ondan sonra Iron Maiden'i bırakmaya karar verdiğini söylüyor.
Yani biraz onun mekanikleşmesiyle alakalı
grubun. Onun ne olduğunu şimdi şey yapacağım. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. Ben solo kariyerime devam edip yine kendimi tatmin edebileceğim albümler yapabilirim. Bir yandan da Iron Maiden'de kalırım, para kazanırım. Çünkü zaten Iron Maiden dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi. Ona rağmen diyor ki, hayır diyor, benim burada kalmam diyor. Dürüstçe değil demesine sebep olan bir şarkı var. O şarkı hala gün yüzüne çıkmadı. Bak bugün bile o şarkıyı hiçbirimiz dinlemedik. O The Original Sin diye bir şarkı o. Şimdi ilk albümde Born in 58 diye bir şarkı var. İlk defa Bruce bu kadar kişisel bir şarkı yazıyor.
Otobiyografik şarkı.
Otobiyografik şarkı işte çocukluğuyla alakalı vesaire. Şimdi Balls to Picasso 3 aşamada yapılıyor. İlk başta Skin diye bir
grupla.
Grubun, evet, bir İngiliz grubunun elemanlarıyla bir versiyonunu kaydediyor. İngiltere'de olması lazım. Bir versiyon kaydediyor. Daha sonra diyor ki, ya bunda diyor Bruce, yine aynı şeye geleceğim, Samson durumu. Yani ileri gitmiyoruz diyor. Yani yaptığım şey diyor, ilk yaptığım albümde çok farklı değil diyor. Bana bir şey getirmeyecek diyor. Sonra Whitesnake işte efsane bir 80'li albümün prodüktörü. Keith Olsen'la çalışıyor. Ama Keith Olsen'la çalışıp yaptığı kayıtlar Whitesnake'e falan benzemiyor. Peter Gabriel'a benziyor. Bambaşka böyle klavyeler, garip programlanmış davullar falan. Gene bildiğim kadarıyla Skin elemanları var. Çünkü Skin grubu daha sonra kendi albümünü Keith Olsen'la prodüktör Keith Olsen. Ve ondan sonra çok egzantrik bir albüm kaydediyor. O albümü kaydederken Bruce The Original Sin diye bir şarkı yazıyor. İlk versiyonunda yok yani. İlk session'da yok. Bu ikinci session'da yazdığı bir şarkı. Ve o şarkı babasıyla ilgiliymiş Bruce. O şarkıyı yazıyor ve düşünüyor. Ben bu sözleri asla Maiden'e yazamazdım diyor. Asla yazamazdım diyor. Bu kadar kişisel diyor bir sözü diyor. Asla ben diyor, bu kadar içten, kalpten gelen bir sözü ben Iron Maiden'de asla yazamazdım diyor. Ama bu demek ki diyor, ben orada yanlış bir şey yapıyorum diyor. Iron Maiden'de mesela memnun olmadığı şeyler var Bruce'un. Nedir? İşte Steve Harris'in daha fazla kontrol kazanması, Martin Birch'un devreden çıkıp artık prodüksiyonu da Steve'in. Evet. Yani artık şey diyor, yani bunu durdurmak mümkün değil diyor. Bunları açıp konuşacak olursam da diyor, Adrian'ın başına gelen şey benim başıma gelecek diyor. Yine gruptan gitmem gerekecek diyor. O zaman diyor, kendim bırakayım diyor. Kendi yoluma çıkayım, bakalım ne çıkacak diyor. Yani grubun dünyanın tepesine çıkmak için diyor, Iron Maiden'de gelebileceğim noktaya kadar zaten geldim diyor. Belki de bundan sonra yapmam, denemem gereken diyor, kendi yolumu çizmek diyor. Ve arkasından bu bizim dinlediğimiz Balls to Picasso versiyonu, üçüncü albüm kaydılar. O Keith Olsen şeylerini falan hepsi B-side olarak kullanıyor onların.
Ki Tattooed Millionaire'in üstü bir albüm yani.
Evet.
Yani bir üst seviyeye taşıyabiliyor.
Yine bir şekilde bir çok orijinal bir hard rock metal albümü, modern tınlayan bir albüm.
Modern.
Burada da Royce ile birlikteliği başlıyor.
Evet. Royce önemli birisi.
Bruce'un kariyerinde çok önemli birisi.
Tribe of Gypsies grubunun.
Tribe of Gypsies.
Latin kökenli.
Evet.
Gitarist, yapımcı.
Zaten çok enteresan bir sound'u var Tribe of Gypsies'in. Latin esintili.
Aynen.
Hard rock yapılar. Ve gene modern bardak yapılar. Bruce bunu dinleyince diyor, ben Skinny'de bununla çalışayım diyor. Bununla diyor çok güzel bir şey çıkabilir diyor. Mesela Tears of the Dragon 3 farklı versiyonu var yani. Ama bizim dinlediğimiz artık bu efsanevi versiyon. Üçüncü bu Roy Z'li olan versiyon. Klasik gitarlı falan filan. Mesela Cyclops parçasını dinliyorsun. Bu Black Sabbath tarzı riffler falan filan var. Ama arkada böyle Latin perküsyonları falan filan var. Onların hepsi o Trial of Gypsies'den gelme. Yani o grubu dinliyor. Bruce dinliyor. Çok beğeniyor. Harika bir gruptu diyor. Onlarla beraber çalışıp onlarla beraber bir sound edeyim diyor. Ortaya çıkan albüm Boss Picasso.
96 Skunk Works.
Şimdi Skunk Works'ta enteresan bir şey oldu.
Alternatif rock albümü.
Alternatif rock albümü. Alternatif rock'a cevabı daha doğrusu Bruce'un.
Evet.
Şöyle oluyor. Roy Z ve o kadroyla Tribe of Gypsies kadrosuyla Bruce turneye falan çıkmıyor. Alex Dixon diye genç bir gitarist buluyor. Genç böyle prodigy. Gitar prodigy bir adam buluyor. Yani her şeyi yapabilirsin o gitariste. Böyle Malmsteen gibi de çaldığı şeyler vardı, bu kayıtlar var. Yanında da işte Sektrik grubunun elemanları da alıyor. Chris Dale bir tanesi, Alex Elena davulcuda.
Ve felaket.
Ve bu kadroyla aslında turluyor. Boss Spigasso'nun kadrosu, turne kadrosu bu. Daha sonra bunun, işte Boston Hersey'e gitti, o efsanevi kadro falan da bu. Daha sonra Skunk Works albümünü yapıyor. Prodüktör Jack Endino, işte Nirvana'nın yani efsanevi bu Sub Pop
Records'un... Nirvana'nın ilk albümünün prodüktörü.
Sub Pop Records'un Soundgarden'da da yine çalışmışlığı var. Bütün o Sub Pop, bu Seattle piyasasının efsanevi prodüktörlerinden bir tanesi. Ama Bruce'a şey diye öneriyor, Kerb Dog diye bir grup var. Gene Sanctuary Management'ın altında bir gruplarından bir tanesi. Onlarla bir albüm kaydediyor, onu dinliyor, çok beğeniyor Bruce, söylediğine göre. Ama diğer yandan Soundgarden falan zaten çok seviyor Bruce. Yani özellikle Matt Cameron'ın en sevdiği davulculardan bir tanesi. Hı hı. Bruce eskiden yani davulcu olmak isteyerek müziğe başladığı için davulcular mesela onun için hep çok önemli. O da en beğendiği davulculardan bir tanesi. Ama Skunk Works, Boss Picasso'yla sound olarak alakasız.
Alakasız.
Bambaşka bir albüm. Yani grunge ve alternatif rock'a İngiliz cevap. Çok güzel bir albüm. Yani çok seviyorum.
Ben de seviyorum.
Ama albüm yani şimdi kitlesi başladı yola başladı sol karede başladı kitle gene Iron Maiden'in kitlesi.
Evet.
Iron Maiden'in kitlesini hiçbir şekilde yakalayamıyor albüm. Yıllarca da yakalayamadı.
O yüzden felaket oluyor işte Mert yani.
Ve daha yeni bir kitle de yakalayamıyor. Ve bunun da hepsini cebinden finanse ediyor.
Evet.
Bunların hepsini cebinden finanse ediyor. En sonunda öyle bir noktaya gelmiş ki bırakıp başka bir şey, pilotluk falan yapıp hani o noktaya gitmiş konu artık. Tam olsa da Roy Z
97 yılında geri dönüyor.
Dur! Ha, dur diyor.
Dur, yeni bestelerim var.
Dur gitme diyor. Yeni bestelerim vardı telefonda. Accident of Birth parçasının enstrümantal halini dinletiyor. Ve Bruce da bir anda böyle kafada ampul yanıyor bir anda. Tamam diyor, benim yapmam gereken şey bu diyor. Ve ondan sonra Accident of Birth geliyor.
Ya yani benim sevdiğim bir albüm Accident of Birth. Ama yani daha sonra ben bunların hepsini birlikte dinlediğim için Mert. Yani 97'de Accident of Birth'ı dinlememiştim, öyle bir şeyim yoktu. Hepsini bir arada dinlediğim için The Chemical Wedding'den sonra o albüm şey geliyor, sönük kalıyor onun yanında yani. Accident of Birth'de yapmak istedikleri her şeyin daha iyisini, daha yetkin halini ben The Chemical Wedding'de yaptıklarını düşünüyorum.
Ben çok seviyorum. Yani şöyle söyleyeyim, en sevdiğim, bana göre en iyi ikinci Bruce albüm bence. Yani hala yani. O söylediklerine katılıyorum. Ya senin kadar şey düşünmüyorum. Bence gene çok güzel bir albüm.
Güzel
bir. Ama katıldığım nokta var. Tabii Chemical Wedding onun ötesine giden bir albüm. Accident çok önemli bir albüm. Çünkü Bruce'un aslında heavy metal'e dönüş albümü.
Evet.
Ve bütün çünkü herkes şey diyordu, ben dahil. Şimdi düşünsene, zaten Iron Maiden'i bırakmışsın. Bir fanlardan bir nefret kazanmışsın. Sen davayı sattın falan. Boss Picasso yapmışsın. Iron Maiden'le alakası yok. Arkadaşlar Scarface'ı yapmışsın, lekelemişsin tam fanların yani, gözünde.
Yani aynen.
Ben çok
aforozluksun.
Ben arkadaşlarım falan Scarface çıktığı zaman düştü, Iron Maiden X Factor'ı yapmış. More Maiden'dan Maiden. Başka vokalist var, doğru. Evet. Ama komple Steve Harris'in her şeyi döktüğü, yani kendi kimliğini ortaya koydu bir albüm. Sen gidiyorsun Skunk Works yapıyorsun o dönem. Herkes şey dedi, haklıymışız. Bak Steve Harris haklı çıktı çünkü Steve Harris röportajlarda hep şey diyordu o dönem. Bruce para için her şeyi yapardı. Hakikaten de bunun üstüne Skunk Works gelince o dönem çok kişi dinlemedi bir albüm yani. Bence çok güzel bir albüm Skunk Works. Ben değerini sonradan aldım. Bence harika bir albüm. Ama o dönem gerçekten ticari anlamda başarısız oldu.
Yani grunge var, alternatif rock var, bayağı güzel.
Accident yapınca, çünkü Accident'ta aslında şöyle bir şey var. Accident modern bir metal albümü. Evet. Mesela Accident of Birth şarkısını diyorsun, endüstriyel metal etkileri var o şarkıda. Sample'lar falan filan var. Ama Iron Maiden'daki gitar harmonileri de var. İşte orada Edirne geleceğim.
Evet.
Bruce'un o güne kadarki formasyonları, grup formasyonları hep tek gitarist. İlk albüm Eric Gerstetmüller. Sonra Roy Z, gene tek gitarist. Sonra Alex Dixon, hep tek gitarist. Aslında hep o Deep Purple'dan gelme tek gitarist kafasını, yani veya Samson'dan aslında gelmiyor. Çünkü Tetütmüller çıktığında şey diyor bu Bruce, Shock Tactics'in devamı bu albüm diyor. Hmm. Yani evet bir solo albüm diyor ama benim için diyor onun bir devamı diyor. Samson tek gitarist bir grup. Yani tek bir tane adam var onun çevresinde.
İsmi de Samson.
Paul Samson. Burada ilk defa ikinci gitaristi getirsek mi diyor ve ikinci gitarist kim? Adrian Smith. Yani Iron Maiden'dan uzaklaşması gereken, uzaklaşmak zorunda kalan çok çok önemli bir müzisyenden bahsediyor.
Ve o da yani heavy metal dokunuşları gelebiliyor o sayede çift gitarla birlikte.
Çok ciddi bir miktarda fan Adrian'ın gitmesine üzülmüştü o dönem. Bir de Adrian'da o dönem Psycho Motel diye bir grup vardı. O da Iron Maiden'e benzemiyor. Alakası bile yok Iron Maiden'la. Bruce orada şey dedi. Ben dedi modern bir heavy metal albümü yapıyorum. Ama diyor Iron Maiden'e ait bu çift gitar armonileri, melodiklik falan gene burada da var. Ve Adrian var. Yani Adrian'a Iron Maiden istemedi veya Adrian'la uyuşamadı. Ama Adrian çok önemli değerli. Ben de bunun farkındayım. Bakın onu geri getirdim diyor. Aslında besteci, ana besteci yine Roy Z. Adrian'ın o albümde iki tane bestesi var. Bir tanesi işte Road to Hell. O da en Maiden-esk şarkı belki albümde. Ama diğeri de Welcome to the Pit. Alakası yok yani. Daha böyle böyle King's X falan tarzı grunge bir şarkı mesela. Ve orada ilk defa Bruce'un solo albümlerinde ikinci gitar, gitar harmonisi devre giriyor. O şey olarak algılıyor medyada. Ve X Factor'un üzerine de geldiğini düşünürsek bunu.
Tabii.
Herkes şey diyor.
Maiden bu olmalıydı.
Maiden olması gereken nokta bu olmalıydı diyor herkes.
Aynen. Yani hatta espriyle karışık olarak The Chemical Wedding içinde şeyden beri Seven Son'dan beri en iyi Maiden abi.
Evet, öyle deniyor. Yani çok inanılmaz olumlu eleştiriler alıyor. Accent of Birth çok, yani şöyle söyleyeyim, 98 senesindeki bir röportajına göre dünya çapında 300 bin satıyor.
Beklenenden fazla satıyor.
Çok fazla satıyor. Aynen. Yani Skunk Works'a göre falan çok fazla satıyor.
Ve o yüzden de The Chemical Wedding için çok büyük bir özgüven geliyor bence. Evet. Ben oldum. Galiba ben bu işi tek başıma yapabileceğim. Evet, Ozzy Osbourne tarzı, Ozzy Osbourne tarzı dönüşü becerebileceğim galiba solo kariyerimi diye hissediyorum.
Çünkü amacı oydu. Evet. Amacı oydu. Yani Ozzy bile yaptıysa belki evet. Ben de yapabilirim falan filan. Ozzy'nin ilk en iyi iki albümü Ozzy'nin hangileri?
Yani Blizzard of Oz herhalde yani.
Tamam. Orada grup var.
Grup
evet, orada bir grup var. Aynen ve öyle. Hakikaten ismi
çok
burada.
Çok iyi müzisyenlerle çalıyor.
Çok iyi müzisyenler var ama onlar bir grup. Yani şu anlamda grup. İsmi Blizzard of Oz olacakmış. Ozzy Osbourne olmayacakmış. Ve Bruce da aslında Skunk Works'te bunu amaçlıyor. Skunk Works olacakmış grubun ismi.
Yapımcılar da diyor ki hayır diyor. Bruce Dickinson ismi olmazsa yapamayız diyorlar.
Ozzy versiyonunda durum farklı. Menajer Ozzy'nin karısı Sharon Osbourne olduğu için mesela ilk single çıktığında Blizzard of Oz ismi logosu daha büyük. Ozzy daha küçük. Sonra da o büyüyor yavaş yavaş. Elemanları gönderiyorlar falan filan. Orada bir kumpaslar dönüyor. Ama hakikaten Ozzy'nin yani oradaki oturmuş bir kadronun getirdiği bir avantaj var. Şimdi Bruce'un albümüne de baktığınız zaman ilk albümde Yenik Gers haricinde, yani gitarist haricinde diğer iki adam toplum adamlar. Yani nasıl diyeyim?
Session müzisyen.
Zaten Boston Picasso'nun öncesindeki şeyde hazır bir grubun, aslında farkında Bruce bunun. Hazır bir grup olsun diyor, alayım onları diyor, onlarla beraber çalışın diyor. Tribe of Gypsies'i alıyor mesela. Evet. Skunk Works de onu mesela bir oturtuyor, öncesinde turneye çıkıyorlar vesaire. Aslında bunun farkında. Ama burada Boston Picasso kadrosunu gene olduğu gibi alıyor. Eddie Casillas ve Dave Ingham davulcu. Oturmuş bir ritim section. Yıllarca beraber çalmışlar zaten. Tribe of Gypsies geçmişleri var vesaire.
Roy Z ile birlikte.
Roy Z ile beraber. Bir de yanına Adrian alıyor. O da Maiden'dan biz geldik. Bunlar da modern metal müzisyen.
Rüya takım gibi yani.
Evet. İnanılmaz bir şey yani. Sonuç çıkıyor ortaya. Yani Accident of Birth ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Eklektik bir albüm. Doğru. Ama mesela dağınık bir albüm biraz.
Evet. Benim de kastım o zaten yani.
Dağınık bir albüm.
Her parçalar kendi başlarına falan böyle ayrı ayrı güzel dinleniyor
evet,
falan böyle.
Evet. Ama bir albüm bütününü tam evet. Net orada yok ya. Çünkü evdeki malzeme çok karışık bir malzeme.
Bu arada albüm ikinci yarısında biraz düşüyor gibime geliyor da yani öyle düşünüyorum.
Sonunda yani. Omega falan çok güzel şarkılar var.
Var. Hı. Ama ikinci yarıdan itibaren aklım böyle kalmış.
Orada Accident of Birth şarkısı da yine Bruce'un ya o orijinal sin şarkısı da gönderme. Çünkü planlanmamış bir çocuk oldu. Yani nasıl diyeyim? Doğum kontrol kazası olduğu için Bruce. Bununla alakalı şarkı yani. Buna bir gönderme yapar. Çok kişisel bir şarkı aslında. Evet. Bunu tabii muhtemelen Origins'in şarkısındaki gibi çok çıplak anlatmamış olsa bile. Çünkü şarkı sözü, yazım tarzı Skunkworks'tekinden farklı. Accent of Birth'ı daha metal sözleri yazıyor. Daha böyle muğlak, daha sembollerin arkasında gizlenmiş sözler yazıyor. Ama şimdi bugün konuştuğumuz albüm Chemical Wedding.
Lütfen oraya gelelim. 98 Chemical Wedding.
Çok konuştum.
Kusursuz albüm. Kusursuz bence.
Zaten ben şöyle söyleyeyim. 3 tane kelime seçmiştim ben Chemical Wedding için. Yoğun, derin ve mükemmel. Benim seçtiğim kelimeler bunlar.
Ben de altına imzamı atıyorum. Ben sıfat seçmemiştim. 3 tane sıfat seçtim.
Seçmek zor gerçekten.
Yani altına imzamı atıyorum.
Şunu için söyledim. Bunların altyapısını şunu seçtim. Chemical Wedding'de artık bir grup var.
Evet.
Yani o albüme özel oluşmuş bir grup değil. Evet. Yani o albüm için biz bu kadroyu topladık değil. Zaten biz bu kadroyu bir albüm yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Biz bu kadroyu turladık. Oturmuş bir grup var. Basçı'nın bile mesela bestesi var. Book of Tell'de mesela Basçı'nın yazdığı bölüm, yani tek Rosie ile de çalıştım, beste yaptım. İşte Zach White'la şeyin çalışması gibi. O da değil. Grup elemanlarının da artık katkısı var. Arada bir grup olmuş.
Yani albümde ben twin gitarlar duyuyorum, yeri geliyor, ritim kısmı kendi başına bir hacmi var, alanı var falan yani. Evet. Ya gerçekten rüştünü ispatlamış bir grup dinliyorsun.
Ve şunu diyeceğim.
Vokalist albümü dinlemiyorsun bu albümde.
Vokalist albümü değil. Onu diyeceğim. Aynen. Aslında Accident'ta da o amaç var.
Olmuyor.
Ama Accident'ta tam olarak oluşmamış o. Yani şöyle bir şey var. Accident'ta kafasında bir fikir var Bruce'un. Zaten Skunkworks'tan biri var. Ben bir grup istiyorum diyor. Yani Bruce Dickinson'ın grup olsun diyor. Accident'ta bunu deniyor. Tutturuyor, oluyor. 300 bin satıyor albüm. Bunun verdiği bir kendine güven var. Adrian'la Roy artık gitarist olarak birbirlerine uyuşuyorlar. Bir grup oluşuyor. Ve Bruce diyor ki, tamam diyor, ben bunun burada denemesini yaptım diyor. Elinde bir silah var diyor. Artık diyor ateş etme zamanı geldi.
Ve
ben bunu bu albümde yapabilirim diyor ve yapıyor.
Silahına koyduğu mermilerden birisi de William Blake.
Aynen öyle.
Yani albüm için seçtiği konsepte de William Blake'i oturtuyor. Aynen. Çünkü William Blake'in, şimdi ben sözü alıyorum müsaadenle.
Buyurun.
William Blake biraz özel ilgi alanlarımdan birisi oluyor birazcık.
Ben aslında bu videoyu onunla itiraf edeyim, biraz onun için seçtim.
O özellikle konuşalım. Yani arkadaşlar, yani aslında özünde şu. Bruce Dickinson büyük ihtimalle William Blake'de kendini buluyor. Yani William Blake'in kitabını alıyor. Hangi kitabı aldığını bilmiyorum. Galiba Jerusalem alıyor.
Garmin'in aldığı kitap bence.
Yani şöyle, müzik tarihinde, metal müzik tarihinde William Blake'in önemi büyük. Sadece metal de değil, rock müziğinde de büyük. Birçok müzisyeni, şairi, edebiyatçıyı etkilemiş bir sanatçı.
Hatta metalden önce yani.
Metalden önce hatta zaten. Biraz sonra bahsedeceğim. Ve meşhur şey albümü, Ulver'in biliyorsunuz Black Metal'den elektronik müziğe döndüğü albüm Themes. William Blake'in plate'leri üzerine
Themes,
yazdıkları, şiirlerinin üzerine yazdıkları müzik.
Benim açık olayım, en sevdiğim.
Themes from William Blake.
En sevdiğim albüm.
Yani bana sorarsan
aynı sene bu arada.
Evet. Aynen öyle aynı bu arada. Dinlemesi en zor albümleri bu arada bana sorarsan. Yani en karmaşık.
Aslında çünkü metalden geçiş albümleri.
Aynen öyle. Evet. Hem bir kendi soundlarını arıyorlar.
Double albüm.
Tamam mı? Double albüm. Uzun bir arası satayım.
Çok.
Albüm William Blake'in şiirlerindeki anlık dinamizm değişikliklerini yansıtan bir albüm. O yüzden bir şarkı sert, bir şarkı yumuşak, aynı şarkının içinde bir anda duruyor, hızlanıyor falan böyle. Evet. Çok acayip bir albüm. Evet. Tamam mı? Evet. Bayağı bir emek gerektiren bir albüm. Ama şu hikaye önemli. Garm'la İhsan, Londra'da bir tane okült kitapçı var. Oraya gidiyorlar. Evet. Ve William Blake'in kitabını alıyorlar. Benzer şeyin aynısını Bruce Dickinson'da yaşıyor.
Aynısını.
Ve gelip kitap okudukları zaman onlar da Bruce Dickinson gibi kendilerini William Blake'de buluyorlar.
Evet.
Çünkü William Blake'in özelliği ne arkadaşlar? Şimdi kısaca birkaç şey söyleyeyim ona dair. 1757-1827 yılları arasında yaşamış şair, yazar, ressam, vizyoner. Vizyonerliğini bu arada sadece şey olarak diye söylemiyorum. Ortaya koyduğu eserlerin ileri görüşlülüğü değil. Adam hayatı boyunca gerçekten şeyler görmüş. Hayaller görerek yaşayan bir insan. Vizyonlar görüyor. Dindar birisi. Hristiyan kökenli birisi. Ama dile getirdiği söylemlerinden dolayı da aforoz edilen birisi.
İlerici.
Aynen. Şimdi şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi Rönesans'ın yeniden keşfedildiği romantik dönemin öncüsü.
Bugün için de bu arada ilerici.
Hala öyle.
Hala
öyle. Aynen öyle.
Yani o dönemde mesela köleliğin yanlış olduğunu söyleyebilen.
Şimdi adam yani şunlar var. Rock ve metal müzisyenlerinin onu çok sevmesinin bir numaralı nedeni...
Günümüzün liberali aslında.
Evet. Bir numaralı nedeni bir. Bir kere Hristiyan olmasına, inançlı bir insan olarak kendini adetmesine rağmen Anglikan kilisesini reddediyor bir kere. Bir kere kiliseyi başta reddediyor. Organize dinine büyük bir problemi var. Evet. Çok büyük bir hayalperest kendi mitolojisini yaratıyor. Kendi kişisel mitolojisini yaratıyor. Bu The Chemical Wedding albümünde bahsi geçen Book of Tell, ondan sonra şeytan bildiğimiz anlamda şeytan değil mesela aslında. Değil. Yani o bizim İbrahimi dinlerdeki şeytan değil. Mesela daha sembolik bir anlamı var.
Evet. Jerusalem aynı şekilde.
Aynen Kudüs. Aslında Kudüs değil, İngiltere. Aslında mesela onu temsil ediyor mesela. Onlara da biraz sonra geleceğim. Şeyi söylemek istiyorum. Fransız ve Amerikan devrimlerinden oldukça etkilenmiş. Onların özgürlükçü, bireyci yaklaşımından fazlasıyla etkilenmiş. Gündelik siyasetten nefret etmiş. İnsanların açgözlülüğünden, tüketiciliğinden, materyalizmden nefret etmiş ve gerçek varoluşun aslında insanların hayal dünyasında olduğunu savunan bir sanatçı. O yüzden de içgörüye ve hayal alemine çok büyük önem veren heavy metal ve rock müzisyenleri için çok büyük bir ilham kaynağı olmuş her zaman. Proto anarşist kabul ediliyor. Yerleşik düzene karşı koyduğu için anarşistler arasında ilk anarşistlerden kabul ediliyor.
Evet.
Özgür seksi savunmuş, poligamiyi savunmuş, evlilik kurumunun yanlışlığına, katılığına işaret etmiş ve büyük bir ihtimalle karısı, çok sevdiği karısı, Catherine'le çocuk sahibi olamamasının Catherine Blake olamamasının da büyük bir etkisi var. Bu arada ilişkilerinin başlangıcına dair çok önemli bir şey söylemem lazım. Catherine'e geliyor diyor ki, Catherine diyor bana acıyor musun diyor. Tamam mı? Catherine diyor ki evet biraz sana acıyorum ben William diyor. O zaman ben sana aşığım diyor William. Ve evlenme teklif ediyor ve evleniyorlar. Ama Catherine'e daha sonra okuma yazma öğretiyor William Blake. Hayatları boyunca da çok uzun süre beraberler. Hatta öldükten sonra da diyorlar ki hangimiz önce ölürse diğerini ziyaret etsin diyorlar. Ve söylentiye göre William Blake de Catherine'i ziyaret etmiş zaten bu arada. Bunlar falan da var. Beat kuşağı şairleri William Blake'i yeniden keşfediyor arkadaşlar. Özellikle
Allen
Ginsberg. Evet, Allen Ginsberg falan çok seviyor mesela. Ve hatta Allen Ginsberg şey falan diyor yani. Ben hayallerimde William Blake'le konuşuyorum. William Blake benim şiirlerimi okuyor. Falan gibi şeyler diyor. Bob Dylan, Van Morrison, The Doors, Jim Morrison. İnanılmaz. Yazar olarak Aldous Huxley, The Doors of Perception kitabıyla. Ve bütün bunların üzerine bir de psikanalist Carl Gustav Jung bayağı bir düşünce sisteminin bayağı büyük bir kısmını William Blake'e dayandırıyor. Şimdi William, peki bu The Chemical Wedding'de ne var? The Chemical Wedding'de William Blake'in kehanet kitaplarından etkilenmiş. Kehanet kitaplarında Jerusalem, The Emanation of the Giant Albion önemli bir yer tutuyor. Bu kitapta William Blake yazı yazıyor. Yazının kenarlarına vinyetleri yapıyor. Tam sayfa resimler yapıyor. Ve o kadar yaratıcı bir şey ortaya çıkarıyor ki buna vizyoner tiyatro diyorlar. Daha önceden bir örneği olmayan bir çalışma. Öyle bir şey ki İngiltere'yi, arkaik ismiyle Albion, İngiltere'yi kendini, varoluşu, insanlığın varoluşunu hepsini böyle karmaşık bir şekilde birbirlerine benzeterek bir hikaye anlatıyor bu arada. Çağdaşları ondan sonra bu Kudüs eserini bayağı bir göz ardı ediyor. Albion diye bahsettiği şey dediğimiz gibi o zamanki Britanya. Albion'un ve dolayısıyla ilk insanın düşüşünü ele alıyor ve bu ilk insan düştükten sonra 4 Zoa'ya bölünüyor. 4 Zoa da, Zoa nedir? Kendi mitolojisinde yine tanrısal gücün yansımaları bunlar. Mesela bu dördünden isimler tanıdık gelecektir. Chemical Wedding'i dinleyenler. Birisi Urizen, Tarmas, Luva ve Urtona gibi isimleri var. Bruce Dickinson, William Blake'in bu itilmişliğinde, kakılmışlığında, yaratıcılığında ve çağdaşları tarafından anlaşılmamasında ve polimatlığında büyük bir ihtimalle biraz kendini görüyor. Yani hem şeyin dışında olduğunun farkında, yeteneklerinin, kabiliyetlerinin farkında, aynı zamanda çağdaşları tarafından göz ardı edildiğini düşünüyor. Garm da zaten bu arada, Black Metal sahnesinde benzer bir şey yaşadığını, hissettiğini düşünüyor. Hatta Garm'ın röportajlarını şey görürsünüz yani. Evet, bizim ilk albümlerimiz Black Metal ama işte ikinci albüm Kvassel'den geldi, akustiğe döndük. Ama bana sorarsanız bizim bütün albümlerimizdeki hissiyat aynı diyor. Ben aynı şeyi yapıyorum diyor. Aynı hissiyatı anlatıyorum aslında diyor. Bir Ulver bölüm yapmamız lazım.
Yapmamız lazım da şimdi onu düşünüyorum. Hangi albüm seçeceğiz?
Bakarız.
Çok zor yani. Şimdi.
Bayağı yapmamız lazım, bakacağız. Şimdi William Blake'in, ondan sonra bu albümde bir de tabii kapağını da söylememiz lazım. Kapakta The Ghost of a Flea. Bir pirenin
onu görmüş
hayaleti. Evet, bunu görmüş. William Blake bunun hayalini görmüş. Yani gördüğü hayali resmediyor.
Merdivenden iniyormuş galiba. Orada
evet, abi, aynen öyle.
Gözüne çarptı.
1819-1820 yıllarında yaptığı resim bu. Bu kapakta bir pirenin hayaletini görüyoruz. Evet. Elinde bir çanak var. Kan çanağı o. Pire olduğu için o kan çanağından dilini uzatmış halde içmek istediğini görüyoruz. O insanlığın açgözlülüğünü temsil ediyor. Ve geri planda da bir sahnenin üzerinde duruyor. The Ghost of a Flea. Arkasında da yıldız dekoru var. O da modern hayatı. İnsanlığın, modern toplum ve modern hayatı temsil ediyor.
Aslında araya gireceğim.
Araya lütfen gir. Ben William Blake'e dair valla yani...
Bahset çok güzel oluyor. Evet. Alkemist şarkısıyla başlıyor aslında. İlk başta simya ile ilgili bir albüm yapmak istiyor. Ve evet. Onunla ilgili bir şeyler okumak istiyor. Derken o William Blake kitabını... Sanırım...
Önceden Crowley'i zaten takip ediyor, biliyor, seviyor.
Besteleri tamam var. Evet. Revelations var, Moonchild var.
Crowley'de bahsediyor.
Yani, Almost Day'de bile var onların esintiler. Yani,
okült ve büyü zaten var. Bruce Dickinson'ın ilgi alanları arasında her zaman.
Var. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum. O ikinci... Yani, Nikki Six vakasındaki karısı değil, o ilk karısı. İkinci karısı sanki kitabı almıştı gibi hatırlıyorum. Hediye olan. Sanki öyle gibi hatırlıyorum. Ama olabilir. O almış olabilir. O onu okuduktan sonra diyor ki simya falan diyor. Bu zaten bunun içinde simya da var diyor. O daha enteresan diyor. Evet. Ve oturup ondan sonra albümü bunun etrafında yazmaya karar veriyor. Ve bir konsept albüm olarak ortaya çıkartıyor. Albümde kim var konuk olarak? Arthur Brown var.
Arthur Brown var. Hangi şarkıda var Mert bu arada?
Konuşuyor. Mesela
ha, konuşmaları o yapıyor. Şeyde. Jerusalem'in sonunda mı?
Bukofte'nin sonunda var. Jerusalem'in sonunda var.
Sonunda var.
Şeyler okuyor bu arada. Kupleler okuyor.
Evet.
Onu seçmesi de çok enteresan. Çünkü onu da William Blake'le özdeşleştiriyor. Müzik dünyası içerisinde. Çünkü Arthur Brown'la ilgili Bruce Dickinson'ın hep söylediği şey zamanın inanılmaz
çok ötesinde. Çok ötesinde. Yani
adam diyor 70'lerin başında diyor. O zamanın ritim box'ını davulcu yoktu diyor sahnede diyor. Yani daha sonradan bütün bu endüstriyel vesaire gruplarını yaptığı şey o zaman yapıyordu adam o müzikte.
Mert
yani.
Lütfen beni düzelt. Benim bildiğim sahnede maske.
Onlar zaten şey. Ha, Bruce'un yani, direkt etkilenim kaynağı.
Ve tabii. Sahne perform evet. Yani aşırılık evet. İçeren sahne performansını evet. İlk yapanların Arthur Brown.
Tabii.
I'm the god of hellfire and I bring you fire.
Tabii.
I am the god of hellfire and I bring you fire.
Mert. Tekil olarak bana şarkılardan bahset. Bu albümdeki şarkıları nasıl yorumluyorsun? Söyle bakalım.
Şimdi müziğe gelecek olursak dedik ya Accident of Birth'ı yapmadan bunu yapamazdı. Accident of Birth'te denedi bir şeyler ve onların en başarılı buldukları üzerine kurdu bu albümü müzik anlamında. Şimdi bu albümde özellikle sert bir albüm yapmak istemiş Bruce.
Sabah albüm, sertliğinde.
Evet. Sabah sertliğinden de öte o zamanın daha böyle modern metal gruplarında da. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam böyle heavy metal albümü ama şimdi heavy metal albümü dediğin zaman dönemin heavy metal albümleri yani düşündüğün zaman en Painkiller tarzı mesela heavy metal albümleri var sert. Doğru. Böyle downtuned gitarlı böyle çok aşırı böyle çünkü mesela şöyle bir şey var. Bu albüm Royce bir hardcore grubu olan Downset'in
prodüktörü. Rap metal grubu. Çok seviyorum onu. Çok iyi.
Şimdi hardcore gruplarının kullandığı bir tekniği bu albüme getiriyor. O da nedir? Gitarın en kalın telini basın, işte 4 tane basın en ince teliyle değiştirmek. Ve downtune yapmak. Zaten drafty tune'u kullanıyorlar ama onun dışında daha da böyle downtuned şeyler kullanıyorlar. Akort düzenleri kullanıyorlar. Mesela onu yaparken Edwin'e göndermişler. Bak gitarını bu şekilde modifiye etmen lazım. En üst tel bas gitarın en alt teli olacak. Vesaire diye daha da sert bir sound denemek
istiyor. O da riayet ediyor, yapıyor galiba.
Bu şunu gösteriyor. Şimdi bir önceki albümde aslında Maiden'de kafa tutuyor. Yani tam böyle göstere kafa tutmuyor. Ama onun böyle ipucunu veriyor. Bak Adrian da var burada. Iron Maiden tarzı armonu, gitar armonları falan filan da var. Ve insanlara işte şunu dedirtiyor. Maiden belki böyle olmalıydı şu anda. Dedirtiyor. Bu albümlerin bir derdi yok. Hayır, biz Accident of Birth'ın rüştümüzü ispatladık. Biz artık Bruce Dickinson band olarak kendi müziğimizi yapacağız. Iron Maiden'a benzemeye, Iron Maiden'a kafa tutmaya falan ihtiyacımız yok. Biz kendi müziğimizi yaparız diye ortaya çıkmış bir albüm bu. Ve albümün başından sonuna kadar bunu çok net bir şekilde duyabiliyorsun. Buradaki anahtar kelimelerden bir tanesi groove. Iron Maiden'ın müziğinde çok fazla böyle groove yok. Her ne kadar Nico böyle caz çıkışlı bir davulcu da olsa Steve Harris'in basçılığında yok. Yani grup.
Hep bir metal grubu.
Ya yani rahatça dinliyorsun. Groovy bir hissiyat var. Funky bir hissiyat var ama mesela bu albümdeki veya Boss Picasso'daki bir groove kesinlikle yok.
Yok.
Dave Ingham ve Eddie Castles'ın ritim oluşturdu. Ritim section. Özellikle Dave Ingham'ın davullarını dinliyorsun. Funk davulcusu gibi. The Tower'ın davulları da bak müziğin geri kalanını çıkart. Tower'ın sadece davulları kalsın. Birazcık daha tempoyu düşür. Hip hop şarkısında backing track yaparsın.
Abi.
Adamın davulcunda funk esintisi var. Ve bu da Tribe of Gypsies'den gelen bir şey aslında.
Zenginlik diyelim.
Evet.
Ondan gelen zenginlik.
Ve şimdi bunu bu funky hissiyatı alıp da The Tower parçasından mesela girdik. Bayağı Iron Maiden esintili bir şarkı o. Gitarlar falan.
En ama, Iron Maiden şarkısı The Tower bu albümdeki bu.
Evet. Hı-hı. Ama öyle özgün bir şey ortaya çıkıyor ki o davullarla ve o basslarla. Bu arada şunu da ekleyeyim. Mesela Iron Maiden'in bassları çok baskın ya böyle midler falan filan çok baskın. Bruce Dickinson'ın solo albümlerindeki basslar hep böyle round böyle. Daha yumuşak bas tonları. Gene duyabiliyorsun bası ama çok daha yumuşak. Çok daha böyle o kadar saldırgan olmayan bas tonları.
Hard rock grubu. Rock dinliyorum gibi
evet,
hissediyorum.
Özellikle vokalde çok fazla alan yaratıyor çünkü. Yani her şeyi böyle daha geleneksel bir şekilde yerleştirdi. Bunu bu anlamda duyabiliyorsun. Şimdi mesela parçalara baktığımda Killing Floor, Trumpets of Jericho, King in Crimson, Machine Man. Bunlar epey sert şarkılar. Epey heavy şarkılar bunlar. Ama Iron Maiden'in Heaven'si gibi değil. Bayağı groove içeren, neredeyse bir groove metal etkisinde bir sertlik içeren heavy şarkılar. Mesela arada ama Gates of Horizon tarzı bir power ballad da var. As above, so below. Jealous Of'ın dediğin parça bayağı Revelations'ın izinden giden daha da böyle folk etkeni.
Vals ritimdi zaten.
Evet. Ve Jericho esintili bir epik parça mesela. Öyle bir şeyi var.
Yani sen sayıyorsun ben teker teker bakıyorum boş şarkı yok ya.
Hepsi hiç çok yok güzel. Yani. Chemical Wedding parçası yani. İnanılmaz bir mesela nakarat var.
Nakarat harika yani.
Muhteşem riff var. Bayağı böyle aslında hit olacak parça o. Albümün bence en ya merkezine koymuş zaten şarkıyı. Albüm kalbinde duruyor. Book of Ter.
Evet.
Epik bir parça ama böyle şey bir epik değil. Böyle yani böyle nasıl diyeyim? Tempolu bir epik aslında. Ama bir aslında geleneksel Iron Maiden şarkısı böyle bas introsuyla başlıyor. Yavaş yavaş yükselişe geçiyor. Muhteşem bir bridge var, muhteşem bir nakarat var. İnanılmaz bir enstrümantal kısım var, gitar solları var. Bir de onun üstünde böyle bir wo diye bir koro var ve
arada,
birkaç vokal birden inanılmaz evet. Yani. Hani resmen Bruce gerçekten bu albümde döktürmüş.
İlmek ilmek döşemiş.
Ve albümün benim için bir albüm olarak artık böyle kusursuz kılan şey son parça Alchemist.
Başa
aslında
dönmesi.
Evet. Aynen. Chemical Wedding'in nakaratını farklı bir key'den tekrarlıyor ve en başa bağlı. Yani muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. So albüm yaptıkları zaman Bruce şey diyor. Chemical Wedding diyor çok başarılı oldu diyor. O yüzden endişem vardı benim diyor. Yani tekrar onun kadar iyi bir şey yapmazsak diye endişem vardı diyor. Ama diyor çok net söylüyor. Daha dinlemediniz.
Haklı bir endişe.
Daha dinlemediniz diyor albümü diyor. Ama diyor, benim diyor şeyim yok diyor. Yani daha iyi bir albüm yaptığımızı.
Mandrake Project için mi diyor bunu?
Hayır. Chemical Wedding için diyor.
Ha şeyden pardon.
Chemical Wedding için diyor. Tamam. Accident'da öyle bir endişem, Accident'dan sonra endişem vardı.
Özür dilerim yanlış.
Ama çok var. İçim rahat diyor. Ondan daha iyi bir albüm yaptık diyor. İlk dinlemede anlaşılacak bir albüm yapmadık diyor. Nasıl mesela Iron Maiden'in albümünü dinlediğiniz zaman o Steve Harris'in melodileri direkt çarpar.
Tabii.
Direkt olarak...
Bu Maiden melodisi dersin.
Burada o Maiden-esklik Accident of Birth'teki daha az. Hı. Ama çok daha derin bir albüm yapmış. Çok daha böyle hem modern bir albüm yapmış, sert bir albüm yapmış. Ama bir yandan da o sevdiği 70'lerin prog rock gruplarının derinliğine sahip bir albüm yapmış aslında.
Bu koftayı da herhalde canlı çalacaklar diye düşünüyorum İstanbul'da.
Olabilir. Çünkü uzun bir parça gerçi.
Fan favorisi ama fan.
Uzun bir parça gerçi.
Live playlist alıyormuş her zaman yani.
Şöyle bir şey var. Albümde böyle single diyebileceğim, yani belki Chemical Wedding ve Tower. Bu arada Chemical Wedding parçası single olmadı.
Olmadı.
The Tower single'lardan.
Ve Killing Floor.
Mesela diğer Tears of the Dragon gibi parça bu albümde yok. Hani direkt böyle bariz, bu single diyeceğin bir parça mesela bu albümde yok. Mesela Tyrant of Souls'da var. Daha böyle single gibi parçalar var. Ama o da mesela aynı sound'ın korunmasına rağmen biraz daha farklı bir albüm. Diyeceğim şey şu, bu albüm, ben kendi şahsi tecrübemi söyleyeyim. Ben Iron Maiden Blaze'de yaptığı albümü dinliyordum o zaman ve seviyordum da. Virtual Eleven'dan sonra ki ben Accident'ı aslında sırt çevirdim. Yani Bruce'tan geldi için. Çünkü Steve Reeves röportajlarda söylüyordu yani. Para için yok, gerekirse country bile yapar diyordu. Pop da yapar diyordu. O yüzden Accident'ı ben mesela ki Adrian Smith fanı olmama rağmen şey yapmıştım. Çok üstelememiştim. Chemical dinledim. Ki Chemical çok farklı santral. İlk başta dedim, Allah Bruce bu dedim.
Bruce albümü mü?
Evet. Gerçekten Bruce albümü mü? King and Crimson başladı. Daha sonra, bu da bu arada Virtual'ın üstüne geliyor.
Evet.
Önemli. Daha sonra dinledim. Ve böyle bir üzüntü yaşamaya başladım. Şu anlamda üzüntü yaşamaya başladım. Daha iyisini yapmış. Yani bu, evet, Iron Maiden'in yerini tutmuyor, farklı bir şey. Evet. Ama daha iyisini yapmış. Ve bana göre 90'ların en iyi heavy metal albümü.
Katılıyorum. Katılabilirim.
90'ların en iyi heavy metal albümü bana göre.
Olabilir. Albümleri de bir şey neler yani, Bruce Dickinson'ın solo albümlerini bir sıralamam gerekirse Mert. Hı hı. Sen nasıl sıralardın? Ben kendi sıralamamı söyleyeyim. Yani benim en beğendiğim
merakla
solo albümü, en beğendiğim, ya şöyle söyleyeyim. En beğendiğimi ve en az sevdiğimin hangileri olduğunu biliyorum. Hı-hı. En beğendiğim Chemical Wedding, en az beğendiğim de
Bruce Twin da orada farkında. Yani
Twin of Souls.
Oraya koyduğunu farkında.
En az beğendiğim de Twin of Souls, tamam mı?
Öyle mi?
Evet abi. Yani, çünkü özelliksiz heavy metal geliyor bana.
Anladım.
Yani o albüm Chemical Wedding'deki bulduğum tutarlılık, bütünlük ve sözel malzeme onda yok. O yüzden çok da orijinal bulmuyorum. Hatta bazı şarkıları bayağı Maiden şarkısı gibi yaptığını düşünüyorum. Ve ben
Bruce daha basit bir heavy metal albümü yapmaya çalıştım.
Evet abi, daha basit bir heavy metal. İhtiyacım yok benim ona. Yeteri kadar heavy metalim var benim zaten yani. Ama Chemical Wedding gibi bir albüm çok yok.
Yok.
O yüzden özel geliyor bana. Ha, bu arada araya neye koyarım? Tattooed Millionaire sondan bir üste koyarım. Boss to Picasso ve Skunk Works'i seviyorum. Accident of Birth de seviyorum. Hı-hı. Yani onlar yer değiştirecek şekilde olur. Yani 1 numara
3-4 arasında değişiyor.
Olabilir. Chemical Wedding ama gerçekten çok orijinal bir albüm, özel bir albüm.
Benim 1 numara Chemical Wedding. 2 numara Accident of Birth. Bence çünkü Chemical Wedding gibi albüm bütünselliği olmasa bile şarkılar çok güçlü.
Benim de olur. Orada. Aynen öyle.
3 numaraya ben
Skunk'ı koyuyor musun?
Skunk'ı koyarım.
Bravo.
Skunk Works'ı koyarım.
Yakışır sana kardeşim bu arada. Yani o albümü sevmek bize kaldı galiba Mert. Skunk Works'ı beğenmek yani bize çok kaldı galiba. Biz de o görevi üstleniyoruz arkadaşlar.
Bir heavy metal albümü değil çünkü. Ama düşündüğün zaman Bruce işte en büyük heavy metal grubunun vokalisti.
Evet.
Biraz arada dedim. Ben 4 numaraya göre Tarun Souls'u koyuyorum.
Onu gerçekten mi?
Niyesini söyleyeyim. Tarun Souls öyle ya da böyle dediğin gibi. Şimdi zaten o şekilde düşünmüş Bruce. Chemical Wedding ciddiyetinde bir albüm olarak yani yapamayacağını da farkında. Çünkü o zaman Iron Maiden artık. Daha az çalışma vakitleri var ve zaten sadece Roy var. Şimdi Chemical Wedding'in önemli avantajı dedim ya, grup var ortada.
Tabii.
Burada artık sadece Roy var. Ya Roy ve Roy'un bulduğu session müzisyenler var aslında. Onun eksikliğini Tyrone of Souls'ta hissediyorsun. Yani davulcunun yaratıcılığı, yani mesela Eric Astas'ın veya işte Dave Ingham'ın kendi yaratıcılıklarını kullanmışlığı var Chemical Wedding'de. Tyrone of Souls'ta gitarist, prodüktör.
Roy
aranjör de o.
Tabii.
Onu duyabiliyorsun yani. Ben onun bir handikap olduğunu düşünüyorum. Mesela ben bas bölümlerini çok duyamıyorum orada. Bas bölümleri çok ayrıntılı düşünmemiş. Doldursun demiş. Geçirmiş yani. Ona rağmen ben güzel şarkılar olduğunu düşünüyorum o albümde.
Rob Halford'un da aynı zamanda prodüktörü. Evet. Solo kariyerinin.
Evet.
Resurrection albümü dışın, Resurrection albümünü beğendiğimizi düşünüyorum herhalde. Evet. İlk albümleri.
Beğeniyorum tabii.
Güzel bir albüm. Ama sonradan çok bir numarası olmadı diye düşünüyorum.
Yani şöyle oldu. Roy-Z aslında mesela Andy Snip, işte Andy Snip'e rakip olarak görülüyordu. Bu Bruce Dickinson albümlerinden ve Halford'ın o solo albümlerinden sonra. Judas Priest'te işte bir albüm yaptı. Ama arkası tam olarak gelmedi. Yani bir Andy Snip olmadı. Şimdi Andy Snip'in farkı şu. Andy Snip, Sabbath, thrash metal grubu. Onun gitaristiydi ve ana şarkı yazıydı. Şimdi Roy'a bakıyorsun, o Tribe of Gypsies'in gitaristi. Evet. Session müzisyenlik yapmışlığı var. O konuda bir profesyonel aslında. Ama diğer yandan hani Andy Snip Judas Priest albümü yapabilir. Çünkü zaten onun hamurunda var.
Evet, evet.
Ama bu biraz daha Latin kökenli olduğu için bu sipariş üstüne yapmış gibi oluyor. Yani Halford'a ben sana tamam okey Judas Priest analiz ettim. O sound'lı bir albüm ben sana yaparım diyor. Yaptım, bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım. Bir, yavaş yavaş o benzin bitmeye başlıyor. Biraz belki Roy Z onu yaşamış olabilir. Yani o kafa kafaya koyduğunda böyle Andy Snip'in konumuna gelememesini ben birazcık ona bağlı.
Çok az da The Man Jake Project'ten bahsedip toparlayalım.
Yeni bir single çıktı malum.
Afterglow of Ragnarok. Biraz bir şans daha vermem gerekiyor galiba. Yani dinledim, keyif aldım ama bir kez daha dinlemem gerekiyor galiba.
Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir albüm. Tyne of Souls gibi bir albüm olmayacak. Çünkü Tyler Sosa daha basit bir albüm yapmak istediğini kendisi söylemişti. Ben bu arada son iki albümü söylemedim. Tyler Sosa 4, 5 Tattoo Millionaire, 6 Bold Picasso. Benim için...
Bold Picasso'yu sona koy diyor.
Yani... Sona koydum. Güzel bir albüm. Yani şey anlamda söylemiyorum. Ben Tattoo Millionaire'dan daha çok zevk alıyorum. Düz bir hard rock albüm ama keyif veren bir albüm.
Ve bu arada şeyle katılıyor musun? Özünde aşağı yukarı formül bir müzik yapıyor Bruce Dickinson solo kariyerinde. Yani genel olarak güçlü nakaratlar. Mutlaka her şarkısının mutlaka güçlü bir melodik bir nakaratı var.
Formülü kırdığı albüm aslında Chemical Wedding. Yer yer en azından.
Yer yer kırdı. Yoksa abi Bolsu Picasso'da da Tattoo Millionaire'de gayet hep beraber hep bir ağızdan söyleyebileceğimiz marş nitelikli nakaratlar içeren.
Nakarat güzel. Çünkü yazmak onun işi yani.
Evet. Ve, ama işte bu albümde gitaristlerle konuştuğumuz şekilde çalıştığı kişilerle birlikte abi. Hı-hı. Riff yazımı.
Arkasına o doldu.
Evet abi. Aynen öyle.
Sen ne düşünüyorsun peki? Ben sana sorayım. Bu son şarkı hakkında ne düşünüyorsun?
Yani çok etkilenmedim ama evet. Biraz şans vermek istiyorum. Çünkü bu konseri ben sabırsızlıkla bekliyorum. Hı hı. Yani Chemical Wedding'i dinlemeye gideceğim ben daha çok arkadaşlar. Yani Accident of Birth'den şarkılar ve Chemical Wedding dinlemek için özellikle gideceğim.
Ama adam bir de bence... Bir şey var. Ya tabii ki yani düşünmüştür mutlaka bunu ama mesela tek gitarist olacak. Roy Z olacak.
Öyleymiş sanki. Abi. Evet.
Ama klavyeci olacak sahnede.
Bir şekilde yapacaklar Mert işte yani.
Ya bir şekilde yapacaklar. Hani demek istediğim şey şu, birebir aynısını almayacağız. Chemical Wedding sound'unu orada almayacağız. Onun bir versiyonunu alacağız.
Öyle.
Onu o şekilde tasarlamış. Muhtemelen de bu yeni albümün sound'unu yansıtan kadro da aslında bu. Yani muhtemelen tek gitarist gene formasyonlu bir albüm bu. Ama klavyeci de var. Demek ki klavyeler de epey yoğun.
Şimdi... Hava hafiften kararmaya başladı Mert. Artık toparlamamız gerekiyor lafı.
Yani pil bitirdik.
Bu konseri sabırsızlıkla bekliyorum. Temmuz ayında galiba. Temmuz değil mi? Temmuz 2024 öyle galiba. Olmuşsunuz. Temmuz 2024. Orta yaş krizi sizleri çok seviyor. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki müzik programımızda görüşmek üzere.